Ayrım 10.
Demir çabucak ısınmaya başladı. Sıcaklığı yayılıyordu demir boyunca. Elini çekti, küçük keskin bıçak göz alıcı parıltısıyla gözlerinin önünde belirdi. Tutmak ister gibi uzattı ellerini, kapı aralanmıştı. Bıçağın parıltısı kapının aralığından sızan ince ışık çizgisinde silindi, sonra ışık da söndü. Sofada fısıldaşanlar vardı. Elini yatağın içine çekti, bacağına yaslayarak soğukluğu gittinceye kadar orada bıraktı. Sonra kapı yeniden ardına kadar açıldı. Üşütücü aydınlık içinde tanıdık yüzler, tanıdık eski yaldızlı koltuklar, kalın tozlu perdeler göründü. Işık parçalanıp ayrıldı. İri şekiller sızdı içeriye. Kulaklarında madeni sesler çınladı. Ak saçlı bir kadın yüz eğildi üstüne. Annem gelmiş diye düşündü. Olağan bir şeyden söz eder gibi. Annesinin göz kapaklarından biri morarmış, bir fındık tanesi kadar şişmişti. Mırıl mırıl konuşanlar dolaşıyordu odanın içinde. Tekrar ışık parçalandı, söndü. Hava uzun zaman dalgalandı. Kirpiklerin aralığından durmadan gözlüyordu onları. Sinsi bir hava akımı vardı kapı ile pencere arasında. Kasap yanı başında yere çömelmişti. Birisinden saklanıyor gibiydi. Bıçağını ceketinin koluna gizlemişti. Kinlice düşündü. Ölümümü bekleyecekler. Kanımı emecekler. Bol bol emecekler. Tüketecekler beni. Sonra birden çöktü. Yorgunluğu üst geldi. Yatağın içine kaydı. Gene o yapışkan, tüylü, bulaşıklık sarıldı boğazının sümey dokusuna. İnlemeye başladı. Kan içen bir böcek, bir sülük sarılmıştı sanki oraya. Gitgide şişiyordu, irileşiyordu, canlanıyordu. Ellerini ağzından içeri sokabilse, yakalayacak, söküp atacaktı onu oradan. Boynunu tırmaladı tırnaklarının ucuyla. Öksürmek istedi, sökemedi bir türlü. Ensesinde ya da kulaklarının arkasına doğru bir yerde korkunç bir kaşıntı hissi vardı. Kıvrandı. Yatağın içindeki yanına çarpındı, kafasını duvara vurdu. Ansızın durdu böceğin büyüyüşü. Boğazındaki acı devam ediyordu. Ama artık önem vermiyordu buna. Öleceğine, vaktin gelmiş olduğuna inanmıştı artık. Uyuyamadığı gecelerdeki gibi uyku yerine şimdi şaşılacak bir serin kanlılıkla ölümün yaklaşışını gözlüyordu. Ağır ağır, çekinmeden, duraksamadan ilerliyordu adımlar. Yine bir el dokundu alnına. Gözlerini araladı. Bulanık bir aydınlık, kuşkulandı. Tanımadığı, eğri büğrü suratlı insan kalabalığı doldurmuştu odayı. Hep birden konuşuyorlardı. Sesler ağırlaştı, önce bir sıvı gibi, sonra daha ağır, daha dolgun. Sert bir katılıkta çevresini doldurmaya başladı. Göğsü sıkışıyordu baskının altında. Yamyazsı olacaktı. Bağırdı ansızın. Sesler birden durdu. Katılık bir bıçakla sıyırtıldı, yumuşakça aktı. Kimse yoktu odanın içinde. Gece lambası mavi mavi yanıyordu. Başındaki ağrı gitmiş, yerinden doğruldu. Ceketini sırtından çıkarmışlardı. İğneci gelip gitmiş miydi acaba? Hiçbir şey hatırlamıyordu. Karyolanın yayları belli belirsiz gıcırdadı. Ayaklarını dışarı sarkıttı, üşür gibi oldu. Duraksadı. Sonra kendisini alabildiğini hafif hissederek gövdesini itti, ayağa kalktı. Bir iki adım attı, yer kayıyordu tabanlarının altından. İleri geri sallandı. Düşmeden, bir yere dayanmadan eğilip doğruldu. Tuhaf bir dengeydi bu. Niçin ayağa kalktığını bilmiyordu. Sallanması kendiliğinden ağırlaşıncaya kadar soluk soluğa bekledi. Bu kez tıpkı yatakta yatıyormuş gibi gövdesi yere paralel kala kaldı havada. Ellerini sallayınca yüzerek ilerlemeye başladı boşlukta. Her yanı ıpıslak. Başı karşı duvara çarpıncaya kadar gitti. Orada durdu. Bacakları kaydı, dikildi. Duvarın dibinde biçimsiz bir yığın duruyordu. Birisi vardı orada. Elini uzattı, yatağa dokundu. Birisi yatıyordu. Yorganın aralığına gözlerini uydurmuş, onu gözetleyen birisi. Titremeye başladı. Çeneleri atıyor, diz kapakları gidip geliyordu. Geri dönmek için hafifçe zıpladı yerinden. Yine yüzer gibi rahat ve çabuk döndü yatağına, oturdu. Ayakları ilk olarak dokunuyordu kilimin soğukluğuna. Kendine gelir gibi oldu. Karanlık genişliğe genişliğe ağrıyordu. Karşı duvarın dibindeki yatakta yatan ağır ağır soluk alıyordu. Derin bir uykuya dalmış olmalıydı. Bu defa daha dikkatli, gürültü etmemeye çalışarak ayağa kalktı. Karşıdaki yatağa yaklaştı. Uyuyordu kadın. Saçları yastığa dağılmıştı, dizleri bükülü, ayağının biri yorganın kıvrılan ucundan dışarı çıkmış. Orada, aradaki uzaklığı ölçmeye gücü yetmeksizin, uykulu bir salıntı içinde bekledi. Gerçekte ayakta mıydı yoksa bir uçurumdan ayaküstü düşüyordu da farkında mı değildi bilmiyordu. Sonra ansızın direnci tükendi. Olduğu yere çöktüğünü sandı ama belki hala düşüyordu. Bilinci tuhaf bir bulanıklık içindeydi. Çevresini gayet açık, ışıklı, aydınlık bir alandaymış gibi ince çizgilerine, ayrıntılarına kadar seçebiliyordu. Sesler bir büyütücüden geçer gibi iri iri yansıyordu kulaklarına. Buna karşı bütün bu sınırları belirli, berrak düzen içinde kendi varlığı öylesine silik, öylesine gerçeklik dışındaydı ki. Kadın içine çekerek yatağının içinde döndü. Şimdi yüzü çok yakınındaydı. Neredeyse birbirlerine değeceklerdi. Korkuyla kendini geri çekmeye çalıştı ama artık iradesine buyuramıyordu. Belki bedeni şu anda bambaşka bir yerdeydi. Buna inanabilirdi. Kadının gözleri örtülüydü, dudakları hafifçe aralanıp kapanıyordu. Uzun boynu apak, geceliğinin açık yakasından aşağı doğru uzanıyordu. Uykusu pek rahat değildi galiba. Yeniden döndü, sırtı açıldı. Kürek kemikleri belirli. Kolu yataktan dışarı sarkmış. Eli yere kadar uzanıyordu. Derisi ne kadar parlak, ne kadar düz. Bu göz alıcı sedef parlaklığını gayet iyi tanıyordu. Her yanını saran tatsız uyuşukluk içinde ansızın elini uzatmış olduğunu, yere sarkan bileği tuttuğunu fark etti. Bunu belki sadece düşünmüştü. Düşle gerçeği ayırt edecek durumda değildi. Yüreği korkuyla çarptı. Ama kadın derin bir uykuya dalmıştı. Dudaklarının açılıp kapanırken çıkardığı şapırtılı ses, şimdi daha belirli, daha düzgün. Kısıkça gülmeye başladı. Yüzündeki pörsüklerinin gülerken oynadığını hissediyordu. Her şey değişmiş. Başka, tuhaf, bilinmedik bir dünyada dolaşıyor sanki. Parmakların ucunda karısının nabzı sakin sakin atmaya devam ediyordu. Farkında bile değildi o, şimdi başucunda beklendiğinin. İçini dinledi, bir suskunluk, bir boşluk. Şaşırdı. Kendi yüreğinin çarpınışını duymuyordu. Çarpmıyordu kendi yüreği. Delirecek gibi oldu. Bütün dikkatini içine vermişti. Hiçbir kıpırdanış, hiçbir canlılık yok. Durmuştu yüreği. Ölmüş müydü yoksa? Bu olamaz dedi. Yüreğim çarpıyor herhalde ama ben duymuyorum. Bekledi, kendisini inandıramadan. Yüreğinin çarpmadığını biliyordu. Ama yaşıyordu da bir yandan. Sanki bunda herhangi bir çelişmezlik yokmuş, o kadar önemli bir şey değilmiş gibi güldü. Kadın içini çekerek tekrar döndü yatağın içinde. Korkarak elini çekti. Şimdi kadının nabzını duymuyordu. Ama kendi yüreği eskisi gibi ağır aksak yeniden çarpmaya başlamıştı. Kadının yüzü şimdi gene çok yakınındaydı. O ince, zayıf burnu havaya kalkık. Kirpikleri uzundu. Alnındaki çizgi çizgi çatlaklar hafif ışıkta derinleşmiş gibi görünüyordu. Soluk alıp verirken boynunun kalın mavi damarları kabarıp kabarıp iniyordu. Yaşıyor dedi hasetle. Canlı, taze, genç. Terliyordu. Beyninin içinde uğultulu dönenişleri vardı. Belirsiz bir kaygının sivri uçlu bir iğne gibi yavaş yavaş daha derine, daha karanlıkları inerek içine oymaya başladığını hissediyordu. Kafasının içi inanılmaz bir çabuklukla boşalıyordu. Bütün vücudunu sarsıcı üpermeler kaplamıştı. Ellerini uzattığını anlamadı önce. Sonra ansızın parmaklarının çarpık gölgesi, iri bir örümcek gibi kadının boynuna vurdu. İçini aydınlatan soğuk bir berraklıkla biliyordu ne düşündüğünü. Canını almak istiyordu onun. O cana ihtiyacı vardı. Kendisinden ona geçen, yaşamanın o kanlı, o korkunç anamayasını geri almak istiyordu. Onu öldürmesi gerekti bunun için. O ölürken kendisi doya doya yaşayacaktı biliyordu. Görmüştü. Onun canı öldüren parmakları boyunca kendisine geçecekti. Kıvrandı. Keskin bir sancı girmişti böğrüne. Dayanılmaz bir sancı. Kıvrıldı, iki büklüm oldu. Ellerini karnına bastırdı. Ölüm yaklaşıyordu, çabuk davranmalıydı. Bir kımıldayabilse, bir rahat soluk alabilse, yalnız bir dakikacık, yetişir. Ondan sonra atlat edebilir ölümü. Kadını öldürebilir, onun canını alabilir. Sancı ansızın kesildi. Belki de hiç gelmemişti, inanmayarak durdu. Geçeceğini sanmıyordu, aldanmış olabilirdi. Onunla alay etmek için bir köşeye silmiş bekliyordu belki de. Kuşkuyla, çekinerek uzattı ellerini yeniden karısının apak, uzun boynuna doğru. Mavi damar kanla doluydu. Parmağının ucuyla dokundu parlak deriye. Kan bu derinin altında hiçbir şeyden habersiz neşeli neşeli dolaşıyor. Kıpkırmızı, köpük köpük kan. O bu kanı ne kadar hırsla istiyordu. Hayattı o. Hayatın kendisiydi, ana mayasıydı. Sokuldu iyice. Hiçbir engel yoktu orada. Kolaydı iş. Parmaklarında bu işi yapabilecek gücü bulacağına inanıyordu. Bir ölüm kalım sorunuydu bu. Kadın uykusunu derinleştirmişti. Dudakları düzgün aralıklarla açılıp kapanıyordu. Hiçbir şey anlamayacaktı. Hiçbir şey duymayacaktı. Birden durdu. Baş dönmesine benzer bir duyguyla bedeni yeniden uzaklaşmaya başlamıştı kendisinden. Odanın belirsiz bir yerinden içeriye yağlı, sıvaşık, ağır bir sıvı doluyordu. Bu sıvı gitgide yayılıyor, iradesi dışında onu yerden kesiyor, yükseltiyordu. Elleriyle tutunacak bir yer aradı. Her şey kayıyor, uzaklaşıyordu parmaklarının ucunda. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Son bir gayretle kolunu yeniden uzattı, boyuna dokundu. Kadın belli belirsiz ürpererek döndü. Boynu yorganın kıvrımları arasına gömüldü. Gücü kesilmiş, heyecandan tıkanmış bir halde kaldı öylece. Uzaklarda bir yerde bir horoz ötüyordu. Kıpkızıl ibiği havaya dikilmiş. Bahçeye bakan pencerede yalancı aydınlığın ışıltısı belirmişti. Sabah yakındı. Boğucu sessizlik içinde hiçbir şey düşünmeden yaşadığını unutarak durdu bir zaman. Yorgunluk sanki büsbütün eritmiş gövdesini. Ağır, sıkıntılı bir sürüklenişle yatağına döndü. Sırtını gene karyolanın demirine dayadı. Gözleri açıktı. Ama ne gece lambasının mavi ışığını, ne pencereden sızan geçici sabah aydınlığını görebiliyordu. Beyninin içinde anlamsız çağrışımlar vardı. Burnuna yanık kokuları, kızarmış et kokuları geliyordu. Havayı kokladı. Midesi kazınmaya başladı. Acıktım dedi sevinerek. Beklenmedik bir şeydi bu. Kurtuldum, iyileşiyorum dedi. Gülmeye başladı. Ama midesinin kazınması gitgide artıyor, buruntulu bir ağrı halini almaya başlıyordu. Sonunda ağrı o kadar arttı ki dik duramaz oldu, iki büklüm kıvranmaya başladı. İnlememek için dudaklarını ısırıyordu. Kadının uyanmasını istemiyordu. Ama elinde değil artık, kısık kısık haykırışlarına engel olamıyordu. Sancı uzadı, yayıldı. Karnının her yanına bulaştı. Her zamankinden daha acı, daha korkunç bir ağrıydı bu. Gövdesinin çöktüğünü, içinin çürüdüğünü duyuyordu. Bağırsakları birbirine dolanmış, midesi karın boşluğunda asılı durduğu yerden kopmuştu. Onlarla birlikte ciğerleri de sökülüyordu sanki yerinden. Onları şimdi kurbanlık koyunun soyulmuş gövdesindeki karanlık ağızda sallanan rengi bozulmuş, kapkara organları gördüğü gibi açıkça, belirlice görebiliyordu. O durumda ne kadar kalmış olduğunu kestiremiyordu. Dışarıdaki yalancı aydınlık yok olmuştu. Sancı geldiği gibi çabucak gitmişti. Şimdi durmadan terliyordu. Yağlı, yapışkan, ağılı bir terdi bu. Sanki yalnız derisi değil, derisinin altı da terliyordu. Hava ciğerlerine güçlükle girip çıkıyordu. Eritip tüketiyordu bu bitmeyen ter onu. Kapılar, pencereler sımsıkı kapatılmış olmalıydı. Bir serinlik aranıyordu çevresinde. Dışarı çıkıp göğsünü bastırmaya, ezmeye çalışan pis havanın basıncından kurtulmak umuduyla bütün gücünü toplayarak yerinden kalktı. Yine başı dönüyordu ama sıktı dişlerini. Ayaklarına terliklerini geçirdi, sendeleyerek yürüdü. Kapı açılmıyordu bir türlü. Kadın seslice uyuyordu, boynu gene açılmıştı ama bu kez ilgilenmedi. Faydası yoktu. Öylesine öldürmekle eline bir şey geçmezdi. Nasıl da düşünmemişti bunu daha önce. Boğazı sıkılarak ölen bir insanın kanı kendi içinde kalırdı. Can üzünün bir bedenden öbürüne geçebilmesi için yaşamakla ölmek arasında ölenden öldürene doğru ağır, kanlı bir köprünün kurulması gerekti. Kan da hayatı doğuran ana kaynak. Ancak yüreğin son çırpınışıyla dışarı fışkıran kan taşıyabilirdi ölenin canını öldürene doğru. Soluksuz kalarak ölümde bu güç yoktu. Kapının kolunu ters çevirdiğini fark etti birden. Düpedüz itti. Kapıyı açtığını düşündü. Sofadaydı, hava ılıktı. Ciğerleri rahatlamıştı. Bir iki adım daha attı kolayca, sonra yoruldu. Eski yaldızlı koltuklar orada değil miydi? Rue de Feuillet'deki pansiyon odasının koltuklarıydı bunlar. Kim getirmişti onları buraya? Omzuna silkti. Oturdu birisinin üstüne. Yaylanıyordu bile. Gerçekti bayağı. Eşyanın içinde gizli kemirilişler duyuyordu kulakları. Kurtlar dedi. Küçük şeytan kurtlar bunlar. Kemiriyorlar her şeyi. Durmadan sinsi sinsi. Yerinden kalkıverdi kolayca. Sallana sallana, sarsak adımlarla yürüyerek kararlama merdivenin başına geldi. Herkes uykudaydı. Çevresinde sisli dalgalanışlar vardı. Hareketlerinin gerçekliğini kestiremiyordu. Ama yapacak başka bir şey yoktu. Belki hepsi düştü. Bir düş görüyordu. Düşüncesi hareketlerinden ya geride ya hesapsız bir uzaklıkta kalıyordu. Eli sahanlığın parmaklarına takılı, dalgınca baktı aşağıya. Merdivenin aşağısı derin ve karanlık, sendeledi. Yuvarlanacağını sandı. Sonra gene öyle, sürüklenir gibi inmeye başladı basamakları. Her adımda bir durup dinleniyordu. Sofuya inince gene durdu. Gücü yoktu daha fazla yürüyecek. Nereye gitmek istediğini bilmiyordu zaten. Yeniden bir iki adım attı. Yıllarca önce oraya bir kez konulup bir daha kaldırılmamış olan masaya çarptığını fark etti. Düşmemek için sıkı sıkı tutundu masaya. Taşlığın bahçeye açılan camlı kapısından içeriye cılız bir aydınlık sızıyordu. Bu belki de gerçekten sabahtı. Buraya neden inmişti? Yoktu sebebi. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Merdivenlere baktı. Ne kadar da dik, ne kadar yüksek. Çıkabilir miydi yeniden? Acaba bağırsa mıydı? Kim gelecekti? Yukarıda odasında derin derin uyuyan kadın mı? Ama ya onu demin öldürmüşse? Emin miydi öldürmemiş olduğundan? Ya öyle gözlerini açı açı sıkılmış boynuyla çıkıp gelirse? Üşüyordu. Hep üşüyordu. Ayakları titriyordu. Masaya bütün gücüyle abandı. Gövdesinin bütün ağırlığını masaya bırakmaya çalıştı. Bir şey duymuyordu. Kendi kendinden uzaktaydı. Ama masa vardı, dayanıyordu. Elinin ayasına sert bir cismin dokunduğunu fark etti birden. Kasabın bıçağını düşündü. Bıçak avcunun içindeydi. Tahta sapına parmaklarının kalıbı oyulmuştu. Havaya kaldırdı, baktı. Üstündeki kan izlerini görmek ister gibi. Demir karanlıkta parlamıyordu. Güneş gerekti parlaması için. Hayal kırıklığına uğradı. Keskin tarafını yavaşça elinin üstüne sürdü. Bir bastırsa. Telaşla doğruldu yerinden. Merdivene doğru yürüdü. Şimdi düşünceler hareketlerinden ilerideydi. Trabzana tutunarak ilk basamağa çıktı, kesildi, duraladı. İçinde sabırsız, bunaltılı bir itiliş vardı. Uzayan ak boyun, boşlukta pırıltılı yansımalarla belirip siliniyordu. Bıçağı sıkı sıkı tutuyordu avcunda. Sonra bir gayretle bir basamak daha çıktı. Oracığa oturdu. Çıkamayacağını anlıyordu. Geç kalmıştı. Dayanısı tükenmişti son damlasına kadar. Sırf şu merdivenleri tırmanacak gücü kalmadığı için bırakacaktı ölümün kucağına kendisini. Gözlerinden yaşlar boşandı. Çaresiz ve zavallı. Kanının damarlarının içinde her geçen saniye biraz daha kuruduğunu duyuyordu. Sancılı, yıkıcı bir hıçkırık nöbetiyle sarsılmaya başladı gövdesi. Geride, çok yakın bir yerde bir kapı kapanıyordu. Bıçak elinden düştü. Artık hiçbir şeyin farkında değildi. Ankara, Ocak 1961. Kitabın sonu. 27 Nisan 2004, sayfa 128.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.